Ayrım 8. Affet ama unutma. Lisa Gardner, sayfa 92. 11. bölüm.
Uyandır şunu.
Uyandırmaya çalışıyorum.
Ne oldu ki? Uyuşturucuyu fazla mı verdin?
Hayır.
O zaman uyandır şunu. Zaten ben de... Ah!
Acı. Anlık ve keskin bir acı. Az önce dipsiz bir kuyuya doğru yuvarlanırken şimdi birdenbire midemin kasılmasıyla birlikte kalkıp doğruldum. Kusacaktım. Dönüp yan yatmak istedim ama beceremeyip yığıldım. Ellerim, kollarım, omuzlarım yanıyordu. Hareket edemiyor, olup biten hiçbir şeye anlam veremiyordum. Bulantım geçecek gibi durmuyordu. Bir aracın arka tarafındaydım ve kusmak üzereydim. Kafamı içgüdüsel olarak temiz havaya, minibüsün açık kapısına doğru çevirdim. Olduğum yerden bir tek arka tamponu, siyah spor ayakkabıları ve asfalt yolu görebiliyordum. Sonra bant, ağzım, bantla kapatılan ağzım. Tanrım, tanrım, tanrım, kusmakla kalmayacak, kendi kusmuğumda boğulacaktım. Midem kaynayıp dururken paniğe kapıldım ve belki boğazıma kadar gelen safrayı geri gönderirim diye çenelerimi birbirine geçirdim. Olmayacaktı, öğürüp duruyordum. Göğsümde inanılmaz bir ağırlık olmuştu. Sonra bir erkeğin eli yüzüme doğru atılıp bandı köşesinden tuttu ve ağzımın üzerinden kopararak çekti. Bense kısa bir çığlığın ardından uzunca bir çizgi halinde kusmaya başladım. Sarı safrayla karışık bayat şampanyadan oluşan kusmuğum, arka tamponu aşarak siyah spor ayakkabılarım ve gri asfaltın üstünde son buluyordu. Derken küfürler yağdıran bir erkek sesi duydum. Spor ayakkabılar sıçrayıp geri kaçtı.
''Neden kusuyor bu?''
''Ne bileyim ben. Ayakkabılarımın haline bak, daha yeni almıştım.''
''Uyuşturucu yüzünden mi?''
''Hayır, o böyle yapmaz. Her türlü sebebi olabilir. Geçirdiği çoktandır. Araba tutmuştur. Egzoz kokusu yapmıştır. Kadın şok cihazıyla vuruldu. Uyuşturucu verildi. Üstüne üstlük 16 saattir bir minibüsün arkasında yatıyor. Midesinin bulanması garip değil yani.'' Sesler durduğu anda ağzımı açtım, kusmaya devam ederim sanıyordum ama midem boşalmıştı. Son bir kez kuru kuru öğürdükten sonra elim ayağım kesildi, yanlamasına yığılıp kaldım. Altımdaki kauçuk matı ve tepemdeki mavi gökyüzünü de ilk o zaman fark ettim. Ancak gördüğüm sadece gökyüzü değildi, dikenli teller de vardı. Ufuk boyunca uzanan jiletli tel bariyerler.
''Yürü'' dedi bir ses.
O anda tepemde bir adam belirdi. Devasa genişlikte omuzlar, tıraşlı pürüzsüz bir kafa, kafanın üzerinde de yeşil renkte bir kobra dövmesi. Yılanın gövdesi adamın boynunda ve kafasında dolaştıktan sonra sol gözünün hemen dibinde çatallı ağzıyla birlikte son buluyordu. Gözümü dikmiş dövmeye bakarken bir an için yılanın pullarının hareket ettiğini görür gibi olup ürperdim. Sonra gözümün önüne başka görüntüler gelmeye başladı. Holdeki iri kıyım gölge, şok tabancası, kocamın yerde kıvranışı, bacağıma ateş gibi saplanan acı ve kızımın çığlıkları, bize seslenmesi. Kalkıp oturdum, dünya dönüyordu ama umurumda değildi. Kızımı bulmam gerekiyordu. Ashlyn, Ashlyn, neredeydi Ashlyn? Kol bileklerim belimin hizasında bağlanmıştı. Ayak bileklerimin de bağlı olduğunu anladım ama geç kalmıştım. Arabanın arkasından kendimi atmamla birlikte yere inmem bir oldu. Düşer düşmez nefesim kesilmiş, midem bir daha kasılmaya başlamıştı. Bu kez kuru öğürtüler geçene kadar yan yatıp bekledim.
Hala kusuyor, araba mı tutuyor bunu?
Dövmeli adam, konuşan o olmalıydı. Böylesine tehditkar bir ses ancak öyle tehditkar bir surattan çıkabilirdi. Etimin üstünden yırtılarak çekilen bandın sesi, kesik kesik hıçkırıklar, ardından kızımın cılız, ürkek, tiz sesi.
''Şey, genelde tutmaz, anneciğim.''
Adam harekete geçmişti. Metal burunlu çizmelerinin asfalttaki çınlamasını duyabiliyordum, başım ağrıyordu. Midem, sırtım, bacaklarım ağrıyordu. Gözlerimi kapatmak istiyordum. Bir bebek gibi kıvrılıp gözlerimi sımsıkı yummak istiyordum. Sanki işe yarayacakmış gibi, sanki öyle yapınca her şey geçecekmiş gibi. Uyandığımda kendimi yatağımda bulacakmışım, kocam yanımda hafif hafif horlarken, kızım da kendi odasında güvende uyuyor olacakmış gibi. Çok geçmeden gözlerimi açtım. Kızım için yapmalıydım bunu, toparlanıp kendime gelmeliydim. Etrafımızda olup bitenleri, nerede olduğumuzu da ilk kez o zaman anlamaya başladım. Dışarıda üstü kapalı bir park yerindeydik. Birkaç metre ötemde, arka kapıları açık halde büyükçe beyaz bir minibüs duruyordu. Onun arkasında da çitler, yüksekti çitler. 5-6 metre varlardı herhalde. Tepelerinde de üst üste dip dibe yığılmış halde jiletli bariyerler vardı. Gözlerimi ardına kadar açıp kızıma bakındım. Üç adamın en ufak tefeğinin yanında duruyordu. Omuzlarını öne doğru bükmüş, çenesini göğsüne doğru çekip kapanmıştı. Buğday sarısı uzun saçlarıysa onu korumak istermişçesine bir perde gibi yüzüne inmişti. Ayakları çıplaktı ve üstünde o çok sevdiği petek örgülü uzun kollu bluzu, altındaysa renkli dondurma desenli pijaması vardı. Bir an ayakları buz kesmiştir diye endişelendim. Ardından omuz kısmından aşağı inen koyu renkli lekeyi fark ettim. Kan. Kan mıydı o? Kızımın canını mı yakmışlardı? Peki ya Justin? O neredeydi? Çılgınlar gibi etrafıma bakındım ve çok geçmeden minibüsün arkasından sarkan kablo bağıyla bağlanmış botlarını fark ettim. Üstünde siyah komando kıyafetleri olan dövmeli çam yarması kızımın yanındaki genç adama döndü. Beni işaret ederek gözünü ondan ayırma dedi. Sanki ellerim ayaklarım bağlı değilmiş gibi, sanki minibüsün içinde değil de dışarıdayım diye kaçıp kurtulmanın sihirli bir yolunu bulabilirmişim gibi. Ufak tefek olan adam minibüsün arkasına geçti. Hemen ardından ikinci adam da yanına geldi. O da neredeyse dövmeli kadar iri cüsseli ve korkutucu görünüyordu. Ama onun kafası sıfıra vurulmamıştı ve saçları sarı siyah bir dama tahtası gibi boyanmıştı. İkisi iki yandan girişip Justin'in bağlı bedenini dışarı çıkarttıktan sonra ayaklarının üstünde durmasını sağladılar. Ve Justin ayakları yere değer değmez debelenmeye başladı. Kobra dövmeli adamsa hemen dibinde bitip ağzının üzerindeki bandı yırtarak çıkardı. Kocamın dudaklarından acı dolu bir çığlık yerine bir kükreme yükseldi. Ardından en yakınındaki rakibine kafa atmak için var gücüyle ileri doğru fırladı. Dövmeli adamsa karşılık olarak bir adım geri çekildi. Şok tabancasını kılıfından çıkardı ve tetiğe bastı. Justin külçe gibi yere yığılıp montunu savurarak kıvranmaya başladı. Artık kükremiyor, onun yerine kenetlenen dişlerinin arasından bir şeyler gevelemeye çalışıyordu. Kocamı o halde görmeye dayanamayıp kafamı çevirdim. Ashlyn hemen karşımda ağlıyordu. Dövmeli adam tetiği birkaç kez daha çekip yeterli olduğuna kanaat getirdikten sonra başıyla işaret etti ve ikinci adam Justin'i üstünden kablolar sarkar halde ayağa kaldırdı. Dövmeli adam, şimdi olay şöyle diye başlayınca Ashlyn korkuyla sıçrayıp yeniden ağlamaya başladı. Elleri belinde bağlanmış, dişleri dudaklarına saplanmıştı. Ne kocamın çektiği acıya ne de kızımın gözyaşlarına tanık olmak istiyordum. Gözlerimi kapatıp zihnimde renkler, çiçekler, eriyen saatler canlandırdım. Burnuma portakal kokusu, ağzıma sarı doğum günü pastasının tadı geldi. ''Bana Z diyebilirsiniz. Yeni patronunuz benim. Konuş dediğimde konuşacak, ye dediğimde yiyeceksiniz. Ve ben istediğim sürece hayatta kalacaksınız.'' ''Evet, neymiş adım?''
''Sessizlik. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra gözlerimi açtım ve adamın tam karşımda dikildiğini gördüm. Bana bakarak "Adım ne dedim?" diye gürledi.
''Z.'' Sesim cılız çıkmıştı. Bir daha mı denesem diye düşünürken önümden çekildiğini gördüm. Sonra kızımın dikkatini çekmeye çalıştım. Bir hevesle gözlerimizi birbirimizden ayırmazsak bütün bunlara katlanmak daha kolay olur diye umuyordum. Dövmeli adam dama saçlıyı göstererek "Bu Mick" dedi, "bu da radar." Kızımın yanında duran ufak tefek genç adamı işaret ediyordu. Üstünde komando kıyafetleri değil, kot pantolon ve kusmuk lekeli siyah spor ayakkabıları olanı. Genç adam bizimle tanıştığına memnun olduğunu belirtmek ister gibi hafifçe başını salladı, sonra utanıp kızardı.
"Ve burası da," dedi Z'ye dönüp abartılı bir hareketle işaret ederek, "yeni eviniz."
Bu yaptığı hoşuna gitmiş gibi 32 diş sırıttı. Bense her yeri ağrıyan bedenimi zorlayıp daha önce bakmaya fırsat bulamadığım binaya döndüm. Ancak gördüğüm tek bir binadan çok geniş bir alana yayılmış bir kompleksti. Bir çeşit enstitü gibiydi. Küçücük pencereli, etrafları dikenli tellerle çevrili dört katlı binalardı.
Neden pencereleri bu kadar küçük, onca dikenli tele ne gerek var diye düşünürken bir anda kafama dank etti. Burası bir hapishaneydi. Bu adamlar bizi evimizden kaçırıp bir hapishaneye getirmişti ama etraf ürkütücü bir şekilde sessizdi. Belli ki içeride mahkumlar yoktu, belki de terk edilmiş bir yerde.
''Size para veririm.'' dedi Justin gür bir sese. ''Ne kadar isterseniz, size ne kadar veriyorlarsa iki katını, üç katını veririm.''
Z karşılık olarak şok tabancasının tetiğine asılmakla yetindi ve kocam bir kez daha iki büklüm oldu. Dudakları bir kez daha ayrılırken yüzünde yine o ürkütücü ifade belirdi. Fakat bu sefer gıkını çıkarmadı, acıyı sessizce kabul etti. Z parmağını tetikten nihayet çektiğinde Justin'in bedeni boşaldı. Diğer adam tutmasaydı çuval gibi yere yığılacaktı.
''Ben konuş demeden konuşamazsın.''
diye tekrar etti Z. Ardından yerde bir paçavra gibi duran Justin'e bakarak
''Ne zaman konuşamazmışsın?'' dedi.
Kocam kafasını kaldırıp ona baktı. Gözleri öfkeyle yanıyordu. Çenesinde bir kasın gerildiğini gördüm. Nasıl da inatçı bir adamdı. İlk zamanlar onda görüp de hayran olduğum şeylerden biriydi bu. Çökse de pes etmeyen, ezilse de kırılmayan bir adam. Bense içimden vazgeçmesini diliyordum. Çenesini tutmasını, tek bir söz daha etmemesini.
''Babacığım'' dedi Ashley'in yalvaran bir sesle. Ve o anda Justin'in bakışları değişti.
Z kızımıza yöneldiğinde kocamın gözlerindeki öfke yerini paniğe bırakmaya başlamıştı.
''Hayır'' dedim yüksek sesle ama sesim bir hırıltı halinde çıkmıştı. İleri doğru yuvarlanmak, bir şeyler yapmak istiyordum. Justin'in de omurdandığını duydum. O da debeleniyor, ellerinden kurtulmak için çaresizce çabalıyor olmalıydı. Oysa artık çok geçti ve hatasını kızım da fark etmişti. Z'nin hızlı adımlarla ona doğru geldiğini görünce hıçkırıkları tiz iniltilere dönüştü. Kendini korumak için bağlı ellerini yüzüne götürdü. Genç adam o anda bir adım atıp Z'nin önüne çıktı.
''Hey'' dedi, ''devriye arabası değil mi şu?''
Parmağıyla orayı gösterir göstermez hepsi birden harekete geçtiler.
''Derhal içeri giriyoruz.'' diye gürledi Z. ''Sen kadınları getir, sen de Den Bey'i.''
Damalı kafa onu duyar duymaz kocaman bir bıçak çıkarıp Justin'in bacaklarını tek harekette serbest bıraktı. Ardından minibüsün öndeki kapılarına doğru sürüklemeye koyuldu. Radar ise bir süre kızımın bağlarıyla uğraştıktan sonra yanıma gelip ayak bileklerimi çözerek ayağa kalkmama yardım etti. Ashley'in için yaptığının farkında olduğum anlasın diye minnettar bir bakış atmak istedim ama adam benimle göz teması kurmadı. Onun yerine bir eliyle kızımın, bir eliyle de benim koluma girip ikimizi birden arka kapıya doğru götürdü. Çok geçmeden minibüsün motorunun çalıştığını duydum. Herhalde aracı saklamaya çalışıyorlardı. Ona uygun bir yer ayarladıktan sonra bizi de içeri tıkacaklardı. Böylece orada olduğumuzu kimsenin ruhu bile duymayacaktı. Arkamızdan kapılar kapandı. Önce bir kanat, sonra diğer kanat. Genç adam ve ikinci komando bizi içeride bir yere, genişçe ve boş bir alana götürdüler. İçinde bulunduğumuz bina bir hapishane ise burası da kabul yeri olmalıydı. Beyaz briket duvarları, yerdeki kirli sarı muşamba döşemeyi ve biraz ileride duran, etrafı kalın pencerelerle çevrili komuta merkezini görebiliyordum. Salon loştu, tepedeki ışıkların bir kısmı açıktı. O an bunun bizim için avantaj olduğunu düşündüm. Bütün lambalar açık olsaydı bembeyaz duvarlardan yansıyan ışık gözlerimize zarar verebilirdi. Yan gözle kızıma bakmaya çalıştım. Radarın diğer tarafında duruyordu, boynu büküktü, saçları önüne inmişti, omuzları titriyordu. Z ortalıkta yoktu ama ben hala konuşmaya cesaret edemiyordum. Ashley'nin kulağında her zamanki altın küpelerinin olmadığını ilk kez fark ettim. Boynunda Justin'in ona 13. yaş gününde aldığı elmas kolyesi de yoktu. Ardından akıl edip kendi elime baktım ve nişan yüzüğümle alyansımın da yerinde olmadığını fark ettim. O an lanet olası hırsızlar diye düşündüm. Sanki tek yaptıkları buymuş, bizi uyutup sadece mücevherlerimizi çalmışlar gibi. Kocamın bileğine baktığımda onun da saatinin kayıp olduğunu gördüm. Sonra bakışlarım yukarı kaydı ve onunla göz göze geldik. Yüzünde hüzün dolu bir ifadeyle bana ve Ashley'e bakıyordu. Yapabilsem elimi uzatıp ona dokunurdum. Kocama 6 aydır ilk kez dokunmuş olurdum ve de bunu isteyerek yapmış olurdum.
Fakat o an için yapabildiğimiz tek şey öylece durup konuşmadan başımıza gelecekleri beklemek oldu. Z çok geçmeden salonun diğer tarafından çıka geldi. O yokken yardakçıları tek söz etmemişlerdi ve anladığım kadarıyla usulleri böyleydi. Emirleri Z veriyor, diğerleri de eksiksiz yerine getiriyordu. Kot pantolonlu, spor ayakkabılı genç beni rahatsız etmiyordu. Sürekli orada bulunmaktan utanç duyuyormuş gibi kafası önünde ve omuzları çökük halde duruyordu. Beni asıl endişelendiren diğeriydi, damalı saçlı olan. Adamın neon mavisi gözlerinde uyuşturucu bağımlılarına ya da delilere özgü tuhaf bir pırıltı vardı. Justin'in kolunu var gücüyle sıkmış, gözlerini gözlerine dikmiş, sıkıysa karşı gel dermiş gibi bakıyordu. Kavgaya her an hazır bir zorba gibiydi. Genç adamsa Ashley'inle ikimizin koluna girmişti ve bizi ortağından olabildiğince uzak tutmaya çalışıyor gibiydi. Bir şey daha dikkatimi çekmişti. Justin de aradaki mesafeyi kapatmak için bir çaba harcamıyordu. Z ortaya çıktığında hem genç hem de dama kafalı komando yeni emirleri bekler halde hazır ola geçtiler. O anda kendi içime kapanıp gücümün son damlalarını toplamak istedim. Oysa içimde güç namına bir şey kalmamıştı. Midem ağrıyor, başım çatlayacak gibi zonkluyordu. Keşke çantam yanımda olsaydı. Tanrı aşkına ilaçlarıma ihtiyacım vardı. Bir tura çıkmaya ne dersiniz? Z'nin sesinde alaycı bir tını vardı. Konuşun demediği için hiçbirimiz bir şey söylemedik. Burası 1200 yataklı, orta seviyeli bir tesis diye devam etti Z neşeyle. Her şey son teknoloji. İnşası geçen yıl bitmiş ama şansımıza hali hazırda kızağa çekilmiş durumda.
Kafamı kaldırıp ona baktım. Yüzümdeki şaşkın ifadeyi fark etmiş olacak ki açıklamaya girişti.
Vergilerimizle neler yapıyorlar görün işte. Hapishaneyi inşa eden başka, açıp işletecek olan başka. Temelde sermaye harcamaları ödenek bilançolarına girerken işletme giderleri hükümetin yıllık bütçesinde yer alır. Tabii devlet bütçesi her zamanki gibi açık verdiği için bu hapishane hiçbir zaman açılamadı. Burada böyle, New Hampshire'ın dağlarının ortasında pahalı ama işe yaramaz bir mücevher gibi duruyor. Bu bizim için mükemmel bir şey.
Topuklarının üstünde dönüp geldiği yönde yürümeye başlayınca komandolar bizi de arkasından sürüklemeye girişti. Z omzunun üzerinden,
biliyor musunuz diyerek konuşmaya devam etti. Hapishane firarlarının %80'i mahkum hücresinin dışındayken gerçekleşiyor. Rutin görevlerinden birini yaparken ya da revirdeyken falan. Çünkü modern bir hapishane hücresinden kimse ama hiç kimse kaçamaz. Duvarlar santimetre kareye 350 kilo ağırlığında, 30 santim kalınlığında, pencerelerde her biri 2,5 santimetre kalınlığında, testereyle kesilmeye karşı dayanıklı çelik parmaklıklar var. Ve camlarda balistik sınıfı. Bu da demektir ki...
Durup bana bir bakış attı.
Düşük kalibreli bir tabancayla camı ne ben dibinden ateş etseniz bile örümcek ağı gibi çatlar ama kırılmaz. Kapılar 12 birim çelikten 2,5 santimlik kilitler de taş gibi sağlam. Bütün kilitler elektronik olarak çalışıyor ki bu da sistemi elle açamazsınız demektir. Sizinle dış dünya arasında 7 ayrı kilit olduğunu söylemiyorum bile. İlk kilit kendi hücrenizin kapısındaki. Onu aşarsanız kendinizi ancak kapalı bir faaliyet salonunda bulursunuz. Oradan çift kilitli bir güvenli alana çıkılıyor ve sistem her seferinde sadece tek bir kilidin açılmasına izin veriyor. Bunların arkasında kapalı bir koridor, koridorun arkasında ana bina girişi, onun da arkasında çıkış kapısı yer alıyor. Yani iki kapı ve iki kilit daha. Olur da hapishanenin dışına bir şekilde çıkmayı başardınız. Bu kez de etraftaki çitlerle karşı karşıya kalırsınız. Çitler tamamen elektriklidir ve her biri 5 metre yüksekliğinde, aralarında 7 sıra jiletli tel bariyerin yer aldığı, 8 metrelik boş bir alanın olduğu iki aşama halindedir. Elektrikli çitlerin üstesinden gelip ilk 5 metrelik aşamayı geçseniz bile diğer 5 metrelik aşamaya ulaşana kadar 7 sıra jiletli bariyeri de alt etmeniz gerekecektir. Orayı da geçtikten sonra kendinizi 600 dekarlık kuzey bölgesinin olup olabilecek en yabani arazilerinden birinde bulursunuz. Geceleri sıcaklıklar sıfırın altına kadar iniyor. Unutmadan bu bölge ayılarıyla ve vahşi kedileriyle meşhur.
Z yürümeyi bırakıp durdu. Onunla birlikte biz de aniden durduk. Dönüp kocama baktı.
Atladığın bir yer oldu mu?
Justin cevap vermedi. Ben de hayretler içinde baktım ona. Z ile ikisi bir çeşit gözleri kaçırmama oyunu oynuyor gibiydiler. Z gözlerini Justin'den ayırmadan, ''Hapishaneden ayrılmak için bir neden yok zaten.'' diye devam etti. ''İnşaat taahhüdü gereği bütün kompleksin her ihtiyacı stoklanmış durumda. Hücre yatakları, etkinlik masaları, son teknoloji tıbbi teçhizat, son teknoloji dişçi malzemeleri, iki kafeteryası ve laktoz, glüten ve fıstık içermeyen yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılmak üzere özel tasarlanmış bir mutfağı bile var.'' Mahkumların gıda alerjisinden ölmesini kimse istemez, öyle değil mi? Bu arada bütün tesiste çift yakıt, yani hem doğal gaz hem de fuel oil kullanılıyor. Şu anda da depolarda 200 bin litre fuel oil bulunuyor. Ayrıca kendi su kulesi, kanalizasyon sistemi ve bir de hizmet binası var. Anlayacağınız tamamen bağımsız bir işletme söz konusu. Fazlası var, eksiği yok. Hizmetleri dondurmak, suyu kesmek, kanalizasyonu durdurmak imkansız. Burada yıllarca dursak kimselerin haberi olmaz. Z hala Justin'e bakıyor. Justin de hala konuşmuyordu. Radarın öbür yanında duran kızım titremeye başladı.
Ben 8 yıl asker olarak hizmet verdim dedi Z aniden. Ama burada yatacak olan mahkumların süreceği sefayı bir gün olsun yaşamamışımdır.
Kocam ben burayı inşa ettiysem sebebi diyecek oldu.
''Ben sana konuş demedim.'' diyerek sözünü kesti Z.
''Madem öyle bana laf atıp durma.''
''Yine canını yakacağım.''
''Yak o zaman. Yeter ki ne bok istiyorsan söyle ve de ailemi korkutmayı bırak.''
Ashley'inle ikimiz olduğu yerde taş gibi kala kalmış olan genç adamın arkasına saklandık. Z kıpırdamadı. Kocama kafasında bir şeyleri tartıyormuş gibi bakıyordu. Yüzünün ifadesi bu kez sert değil, soğuktu. Rakibini dişine kestirmeye çalışıyormuş gibi bir hali vardı. Öyle ya da böyle kocamın canını yakacaktı. Hatta hepimizin canını yakacaktı. Bunu sadece kitabına uydurmak istiyordu.
''Lütfen'' dedim fısıldar gibi bir sesle, ''paramız var.''
''Parayla ilgisi yok.''
Justin Zane'in bu cevabına burun kıvırarak karşılık verdi.
''Her zaman parayla ilgisi vardır.''
Sonra gözlerini Z'nin elemanlarına, genç adama ve neon mavi gözlü dama kafaya çevirdi.
''Size de para lazım değil mi? Benim 100 milyon dolarlık bir şirketim var. O size ne kadar ödüyorsa ben daha iyisini verebilirim herhalde.'' ''Ben de en azından kızımızı bırakın.'' diye ekledim sessizce.
Genç adam hala hareket etmiyordu. Dama kafanın yüzünde pis bir tebessüm belirmişti.
Ashley yine titredi.
''Kız kalıyor.'' dedi Z kararlılıkla. ''Sen kalıyorsun.''
Bana bakıyordu. Sonra Justin'e dönerek
''Sen de kalıyorsun.'' diye ekledi. ''Ayrıca bunun nedenini ve ne kadar kalacağınızı size açıklamak zorunda değilim. Çünkü seni gayet iyi tanıyorum Justin. Kafanın ne yöne çalıştığını biliyorum. Sen doğuştan sorun çözücüsün. Şu anda bile paniğe kapılmış değilsin. Sadece sorunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Çünkü senin işinde bilmek güç demek. Bilgi sayesinde parçalıyor, kontrol ediyor, çözüyorsun. Sana diz çöktürmek de işte bu yüzden enteresan olacak. Anlayacağın eğlence daha yeni başlıyor.''
Z önünde durdu. Kapıyı iterek açınca ortaya rafları turuncu renkli malzemelerle dolu bir oda çıktı.
''Yeni gardırobunuz.'' diyerek ilan etti Z. ''Şimdi üstünüzü değiştirin. Bundan sonra bizim mahkumlarımızsınız ve burası da yeni eviniz.''
8. Ayrımın sonu. Sayfa 105.